Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün yine birbirinden ilginç mektuplar var muhterem dinleyicilerimiz. İnşallah okur ve istifade ederiz. Birinci mektubumuz, yani okuyacağımız buradaki mektup 81. mektup. Birinci ciltten. İslam'ı yaymaya teşvik. Müslümanlarda görülen yorgunluğun ve zayıflığın izahı ve kafirlerin istilalarının ve galibiyetlerinin açıklaması. Tam da böyle günümüzdeki değil mi siyasi evet. meseleleri de efendim ışık tutan güzel bir mektup olacak inşallah. Ömer Bey kardeşimiz her zamanki gibi okusun. Biz de elimizden geldikçe şerh etmeye, açıklamaya çalışalım. Buyurun efendim.
Allah Subhanahu İslami hassasiyetimizi ve heyecanımızı artırsın. Bir asırdır İslam'ın garipliği sürmekte ve bu gariplik varabileceği son noktaya varmış bulunmaktadır.
Tabi bunun söylediği dönem herhalde 16. yüzyıl falan, bu Hindistan yüzyılı. O zamanki Müslümanların artık oradaki Babür Şahların zayıfladığı, Batı etkisi, Hindu etkisinin arttığı bir dönem. Sanki bu dönemi kastediyor muhterem dinleyicilerimiz. Hakikaten bize son bir asırdır Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber yani hakikaten İslam alemi bir gariplik içine düştü. Maalesef her tarafta yenilik haberleri, mağlubiyetler. Allah ülkemize sağlık, esenlik versin. İnşallah ülkemiz yine diğer Suriye, Irak, efendim Filistin, Mısır, bütün dünya bugün kan ağlıyor. Onlara da biz el uzatırız ama bunun bir tabi orada duası var İmam Rabbani'nin. Allah hassasiyetimizi artırsın diyor. Yani mümin, muhterem dinleyicilerimiz, sorumlu insandır. Bütün insanlığın gidişatından kendini sorumlu gören ve bilen kimsedir. Yoksa benim işim gücüm yerinde, çoluğumun çocuğumun aşı ekmeği var deyip de böyle kendi kabuğumuza çekilirsek bu hassasiyet olmuyor. Filistin'deki kanayan yara da bizim yaramız. Afganistan da bizim. Suriye'deki kardeşlerimiz de bizim. Bak elhamdülillah memleketimizde 1,5-2 milyona yakın, bayağı yüksek sayıda bir Suriyeli var. Bunları hakikaten elimizden gelen misafirperverliği gösterelim. Allah göstermesin, tersi de olabilirdi. Mesnevi'de güzel bir hikaye var. Onu paylaşayım dinleyicilerimizle. Şimdi Moğollar bir köyü işgal etmişler. Orada köyün ağası iki tane zengini böyle demiş ki komutan, şunların demiş birisinin kellesini vurun, ondan sonra diğerini ise öldürmeyin. O kellesi vurulacak olan insan ağa demiş ki, ya demiş benim ne kabahatim var, benim kellemi vurduruyorsun, diğerini serbest bırakıyorsun. Demiş ki komutan, ben demiş seni öldürteceğim, diğerinin gözü korksun da parasını, hazinesini bize göstersin, saklamasın ölüm korkusuyla diye. Ne demiş bu, tabi açık göz birisiymiş o öldürülecek olan ağa, ya demiş öyle yapacağınıza demiş, onu öldürün, ben korkayım demiş. Yani beni öldürüp de onu korkutacağınıza. Şimdi hakikaten Allah göstermesin, aynı durumda biz olabilirdik. O yüzden hakikaten mümin müminin kardeşidir. İnnemel mümine ıhvetun. Bazı ben zaman zaman otobüste, şurada burada, basında, yayında duyuyoruz. Ya nereden geldi bu insanlar falan. Bizim zaten kendi ülkemizin kaynakları bize zor yetiyor falan. Bunlar çok yanlış şeyler. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Darda kalmış, efendim savaşta kalmış, açıkta kalmış insanı böyle görmezlikten gelemez. Bu sebeple lütfen bu konuda daha hassas olalım. Hakikaten bizim camiamız, vakıflarımız da Mülayi Vakfımız bu konuda çok hassas. Suriyelilere el uzatmaya çalışıyor. Kardeş aileler bulmaya çalışıyor. Zaman zaman yardımcı olalım, ziyaretlerine gidelim. Yani zannetmeyelim ki biz her zaman böyle sağlık, sıhhat, afet içinde olacağız. Bunlar sıra sıra gelir geçer. Bak bundan 100 sene önce bizim halimiz haraptı. Bazıları diyor ki bugün ne işi var? İşte Suriyelilerim burada. Ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Çanakkale şehitliğine giderlerse oradaki şehitlerin vefat yerlerine bir baksınlar. Kosova'dan, Şam'dan, Halep'ten, ondan sonra Urfa'dan, ne bileyim Irak'tan, Musul'dan o kadar çok şehit var ki. Peki o insanların ne işi vardı Çanakkale'de değil mi? Suriyelilerin, Filistinlilerin, onların memleketi değil mi burası? Demek ki onlar da o zaman bundan tam bir asır önce zorda kalan müminleri, yani bizleri kurtarmak için canlarını vermişler Çanakkale'de. Nice uzak beldelerde. Bu sebeple lütfen evrensel düşünelim, ümmet gözüyle düşünelim diye muhterem dinleyicilerimize İmam Rabbani'nin bu duasını bu şekilde paylaşmak istedim. Buyurun efendim.
Ehli küfür, İslam topraklarında küfür ahkamının uygulanması ile yetinmeyip İslami hükümleri tamamen ortadan kaldırarak yok etmek istemektedir.
Şimdi hakikaten yani bugün İslam ülkelerinde artık İslam kanunları, İslam'ın kuralları uygulanmıyor maalesef. Yani bugün biz ne bileyim işte Alman gibi doğuyoruz, İtalyan gibi ihraç ediyoruz. Suç işleyenler işte efendim İsviçre hukukuna göre cezalandırılıyor falan filan. Ölünce yine belki bir işte Fransa kanununa göre mirasımızı paylaşılıyor. Sadece ve sadece defnedilirken Allah'tan ki ona karışmıyorlar.
Çok şükür.
Yani cenazemizi işte yıkayıp kefenleyip mezara yani o 3-5 saatlik bir vakada İslam kanunu geçerli. Yani bu çok acı bir şey. Onu da söyleyeyim. Yani dünyanın hiçbir yerinde dinin bu kadar askıya alındığı bir durum yok. Yani bugün gidin Filistin'deki işte efendim Yahudiler, Avrupa'daki Hristiyanlar. Gerçi onların Hristiyanlığı biliyorsunuz ahkamı, kuralları yok yani. En azından şöyle olsa ne güzel olur değil mi Ömer Bey? Seçmeli bali olsa yani. İsteyenler yani değil mi? İslam'a göre isteyenler evet. İşte laik hukuka göre. Ki Osmanlı bunu yapmış. Yani bugün diyorlar ki Müslümanlar şöyle böyle. Ya yani İslamiyet'in hakim olduğu dönemlerde Müslümanlar Yahudi'yi ve Hristiyan'ı dahi zorlamamışlar. Git kardeşim istersen sen Hristiyan mahkemesinde yargılan. Kendi örfüne göre, kendi dinine göre. Çünkü mesela bizde suç olan onlar da suç değil. Mesela içki içmek Müslümanlıkta yasak. Ama Hristiyanlıkta serbest. Bunun gibi domuz eti yemek mesela. Bizde yasak, haram. Onlar da serbest. Onlar da haram esasında da. Yani bozulmuş Hristiyanlıkta serbest diyelim biz. Şimdi böyle olunca yani bugün ne oldu, ne diyor İmam Rabbani? Buna bile razı değiller. Bütün hukuk İslam dışı olmuş bugün. İslam kanunları geçerlilikte ve yürürlükte değil. Ama buna rağmen az bir ibadetimiz var. Az bir İslam'ın şiarı olan başörtü var. Ne bileyim işte kurbanımız var, haccımız var. Her sene kurban gelince hayvan katliamından bahseden bir güruh var memleketimizde. Haç vakti gelince işte Araplara para yedirmeyin diyen bir sapık anlayış var. Başörtüsünü görünce efendim işte bu çağda olur mu? Kamusal alandı falandı filandı böyle bir sürü lüzumsuz muğalata yaparak Müslümanların elinde kalan 3-5 şiarını da çok gören, bunlar da yaşanmasın isteyen bir güruh var. Nerede? 1000 senedir İslam olan yani efendim Türk beldelerinde, Müslüman evet. beldelerinde. O yüzden hakikaten muhterem dinleyicilerimiz yani vazifemiz kolay değil. Vazifemiz zor. Yani biz bütün bu efendim saldırılara karşı dik durmak, asil durmak, Müslümanca durmak zorundayız. Taviz vererek, dinimizi ufak ufak böyle efendim öğüterek yani karşı tarafın istediğine uyarak kesinlikle başarılı olamayız. Çünkü ayet-i kerime çok açık. Estağfirullah. وَلَنْ تَرْدَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبَى مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar. Ta ne zaman? Onların dinine girinceye kadar. Bu sebeple ama ne olur dinimize, imanımıza, kültürümüze, örfümüze sahip çıkalım. Bugün televizyonlar, basın, yayın, sokaklar, sokaklardaki panolar hep kültürümüze, dilimize açık bir saldırı içinde. Yani bu gayri ahlaki kılık kıyafet efendim işte tarzları, bunların reklamları, şunlar bunlar. Yani Müslüman olmak bugün her zamankinden daha da zor. Yani artık elimize kalan az bir ibadet, az da muamelatımız var. Onları ne olur korumaya çalışalım. Bunu yapmazsak Allah katında çok büyük bir sorumluluğa efendim ve hatta cezaya çarpılırız, Allah göstermesin.
İş o noktaya vardı ki şayet bir Müslüman İslam'ın temel hükümlerinden birini yerine getirecek olsa ona ölüm acısını tattırırlar.
Yani gel de sen şimdi bu cümleye hak verme. İslam'ın ahkamından, kuralından birini yapsa diyor onu öldürmüş gibi ederler. Hakikaten işte yakın zamana kadar şu memlekette evet. yani insanlar inançları için ufak bir şey yapıyorlardı değil mi? Ne kadar böyle bir baskı ve zulüm. Yani idamla yargılanan kızlarımız oldu bu memlekette. İdam hakikaten yargılandılar yani. O yüzden Allah o günleri tekrar bize göstermesin. Tabi bunun göstermemesi için de bizim gayret olmamız, dinimizin güzelliklerini anlatmamız, yani İslam'ın hürriyet dini olduğunu, efendim insanın onurunu koruduğunu herkese ifade etmemiz gerekiyor. Bugün maalesef tam tersi. İslamiyet denilince aklaba, yani bilhassa Batılıların yaptığı bu tezviratla İslam demek sanki böyle terörizm demek, kadın haklarını efendim gasp etmek demek gibi çok yanlış. İslam'la alakası olmayan çok sapıkça anlayışlar var. Bunları tabii düzeltmek bizim vazifemiz. İşte dergiler çıkarmak, gazeteler çıkarmak, efendim hatta televizyon programları yapmak, çoluk çocuğumuzu bu manada güzelce eğitmek, hepsi bizim üzerimize düşen vazifeler muhterem dinleyicilerimiz.
Hindistan'da yaşayan Müslümanlar için sığır boğazlamak İslam'ın en yüce alametlerindendir. Ancak kafirler belki fidye vermeye razı olur ama inek kesilmesine kesinlikle razı olmazlar.
Şimdi tabii Hindistan bölgesinde maalesef putperestlik çok fazla. Tarih boyunca hep böyle olmuş. İmam Rabbani başka bir mektubunda buyuruyor ki, ya diyor, bu Hindistan'da çok peygamber gelmiş. Ben diyor peygamber nuru, ışığı gözükmeyen hiçbir belde göremiyorum. Ama diyor bu millet karakteri itibariyle çok putperest. Hakikaten de Hindistan'a tapılmayan herhalde bir varlık yok. İneğe, ağaca, bilmem şu budaya, şu taşa, kayaya bayağı bir şeye tapılıyor. Şimdi orada bunların putu inek olduğu için inek kesmek diyor. Yani onların putlarını küçümsemek manasına, bunun yani bir insana faydası olmadığını ispat açısından nedir? Çok faydalıdır. Hatta bu konuda güzel bir hadis-i şerif var. Paylaşmak isterim kıymetli dinleyicilerimizle. Bir yerde bir puta tapılıyor. Müminin birisi sabah kalkıyor, elini alıyor baltayı, gidiyor şu diyor ağacı keseyim. De bu insanlar bu puta tapmaktan, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'yi fethedince ne yaptı? İlk işi Mekke'nin, Kabe'nin içindeki bütün putları kırdırmak oldu. Putları kırmak çok büyük sevap. Çünkü putlar haşa sümme haşa, yani Rabbimizin karşısında sanki eşmiş gibi gösteriliyor. Gibi. Hiç kimse eş olamaz da öyle bir maalesef sapık anlayış var. Sonra yolda karşına şeytan çıkıyor. Diyor ki ey abid, nereye gidiyorsun? Falanca ağacı kesmeye gidiyorum diyor. Niçin diyor? Ona tapılıyor. Gidemezsin, izin vermem deyince bir güreşe tutuşuyorlar. O mümin abid bunu tutuyor, şeytanı yere çarpıyor, üstüne oturuyor falan. Aman diyor, ne olur beni öldürme işte, neyse bana zarar verme. Bak sana diyor pazarlık yapalım. Nedir pazarlığın diyor. Ya diyor sen şimdi ağacı kessen, insanlar giderler başka bir ağaca taparlar. Yani ağaç çok. İyisin, ben sana 3 altın vereyim. Her gün yastığın altında 3 altın bulursun. Sen de bu ağacı kesmekten vazgeç. Hem de bu 3 altınla hayır hasenat yaparsın bol bol. Deyince düşünüyor abi, hakikaten mantıklı diyor. Ben bu ağacı kessem başka ağaç var. İyi, vazgeçeyim diyor. Gidiyor evine. Her gün 3 altın, 3-5 gün altınlar gelmeye devam ediyor. Neyse bir süre sonra altınlar kesilince tekrar eline baltayı alıp kızıyor. Ya diyor, bu şeytan vazifesini, yani sözünü tutmadı. Tekrar yola düşüyor. Yine şeytan yolunu kesiyor. Nereye hemşerim? Diyor ağacı keseceğim. Kesemezsin, izin vermem. Kesersin, kesemezsin. Bir güreş, bir yine mücadele. Bu sefer şeytan onu altına alıyor. Diyor ki ya ne oldu? Geçen sefer ben seni yemiştim. Sen diyor geçen Allah için o putu kırmaya niyet etmiştin. Bugün ise niyetin
altınlar
için. Altınlar idi. Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, bugün de çok putlar var. Yani bu en büyük put zaten nefsimiz. Ondan sonra değişik ideolojiler, şunlar bunlar. Müminlerin bir vazifesi de İslam karşısındaki tağutları, ideolojileri, onların açığını, zafiyetini ortaya çıkarmak. Hani Ömer Efendimizin bir rivayet var, ondan gelen bir rivayet. Bir şeye çok ağlarım, bir şeye çok gülerim diyor. Ağladığını söylemeyelim de güldüğünü söyleyelim. Biz diyor helvadan put yapardık. Çölde giderken tabii acıkırdık. Yemekte kalmayınca sonra yaptığımız putu da güzelce iştahla yerdik diyor. Maalesef bugün de nice böyle ideolojiler, şunlar bunlar var. Komünizmi var, kapitalizmi var, efendim siyonizmi var, varoğlu var yani. Allah hepsinden bizi uzak eylesin. Aynen. Evet.
Saltanatın başlangıcında İslam güç ve revaç bulursa ve Müslümanlar da itibar elde ederse ne ala? Yoksa Müslümanların durumu gerçekten zor olur.
Tabi bu mektubu bir padişaha yazmış. O günün padişahına yazmış. Yani eğer diyor saltanatınızın başında, iktidarınızın başında Müslümanlara bir güç kuvvet gelirse, tekrar onlar eski günlerine dönerse ne ala? Yoksa diyor, yoksa ülke yönetmek, efendim mülke kavuşmak, padişahlık, sultanlık, idarecilik, bunların hepsi insana bir yüktür esasında. Hakikaten de bir yüktür. Ama peygamberimizin de müjdeleri var, yalnız büyük müjdeleri var. Diyor ki adil sultan, değil mi? Kıyamet günü peygamberimizin livasının altında onunla beraber olacak. O da çok büyük bir müjde, ama ne olacak? Adil, tabi adaletin de en büyük, en önemli şartı İslam ahkamının yaşanmasına efendim elden geldiğince uğraşmak. Yoksa İslam ahkamının olmadığı bir yerde adalet olabilir mi? İnsanların birbirini açıkça kandırdığı, aldattığı, faizin yendiği, zinanın, içkinin açıkça işlendiği bir yerde nasıl adalet olur? Mümkün değil. Mümkün değil. Evet.
Bu mutluluğa talip olan kişinin saadeti ne büyük bir saadettir. Ve bu devlete avlayan şahinin bahtı ne yücedir.
Tabi burada yani bu bir saadet, büyük bir saadet devlet kuşu. Ve onu avlayan şahin de büyük bir, güçlü bir şahin. Şahin Yusuf Erdoğan biliyorsunuz. Yani böyle güçlü bir şeydir. Gerçek güç demek ki muhterem dinleyicilerimiz, hangi ortamda, hangi konumda olursak olalım, İslam'ın yaşanmasına vesile olmak. Yoksa yani insanlara zulmetmek, dövmek, kırmak, hapse atmak, maalesef bugün İslam aleminin pek çok yerinde böyle diktatörler var. İnsanlara zulmeden, insanlara şunu yapan, bunu yapan, bunlar esasında çok zayıf insanlar. Zayıf insanlar ama işte bugün imtihan vesilesiyle dünyada gavi gözüküyorlar. Evet. Herhalde bu mektubu bitirdik muhterem dinleyicilerimiz. 82. mektuba geçiyoruz. Kalp selameti. Evet, şimdi tabii böyle sağlam bir idareci olmak için de herhalde kalp selameti gerekiyor. Yani kalbi selim olan, her türlü maddi sevgilerden, şehvetten, efendim idare etme hırsından temizlenmiş, temiz gönüller ancak bunu yerine getirebiliyor. Bakalım ne diyor?
Allah Sübhanehu kainatın efendisi ve göz kaymasından korunmuş olan peygamberimizin hürmetine sizlere daima kendisiyle beraber olmayı nasip etsin. Tabii yüce burada zatının dışındakilerle beraber olmaktan muhafaza eyvallah buyursun.
Tabii burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca giderken Necm suresinde geçiyor bu Peygamber Efendimiz alakalı ayet. Gözü kaymadı, sapmadı. Yani o güzel cennetlerden giderken, adin cennetlerinden giderken gözü hurilere, derelere, ballara, kaymaklara takılıp da ya Rabbi artık beni dünyaya geri gönderme, bana bunlar yeter demedi. Hani hel min mezid bu gerçi cehennem için geçiyor da bunu sufiler bazen ilahi aşk içinde kullanıyorlar. Beyazlı bir İslam öyle söylüyor. Yani diyor ben diyor 7 şarabı içtim, ummanı içtim, ilahi aşk şarabını, hala susum, daha yok mu diyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gözü tamamen Cemalullah'a, Rabbimizin azametine efendim odaklanmış. Oraya giderken gözü başka bir şey görmüyor muhterem dinleyicilerimiz. Bugün de hakikaten bizim de belki bir mümin olarak öncelikle Rabbimizi sevmemiz. Yani cennete gitmek istiyoruz tabii ki ama esas biz Rabbimizi istiyoruz. Rabbimizi bırakıp da başka şeylere yönelmek hem dünyevi açıdan kötü. Yani ne demek? Dini bırakıp da dünyaya dalmak. Dindarlık içinde de Allah'ın rızasını bırakıp da sırf cennete çalışmak da biraz tembel insanların işi diyor bizim sufiler. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir özelliğini bize ifade etmiş oldu İmam Rabbani Hazretleri. Buyurun.
Size ve bize lazım olan kalbi Hak Sübhanehu'nun dışında herhangi bir şeyle meşgul olmaktan kurtarmaktır. Bu ise ancak Allah Teala'nın dışındakilerin kalbe uğramaması ve kalbin onları hatırlamaması durumunda mümkün olur.
Tabi tasavvufun bütün derdi bu esasında. Yani kalbi böyle bir kıvama ulaştırmak. Esasında dünyadaki her şey bizim için yaratılmış. Çok da önemli değil esasında. Önemli olan Rabbimiz. Biz şimdi ne yapıyoruz muhterem dinleyicilerimiz? Önemsizi önemli, önemliyi önemsiz hale getiriyoruz. Yani diyor ki Allah-u Teala, ey kulum bu dünya senin için, merak etme. Bu dünyada yemek içmek sana serbest. Bütün dünyadaki mahlukatı senin hizmetine verdim. Yani hayvanat senin hizmetinde, bitkiler senin hizmetinde. Allah göstermesin. Hayvanlar akıllı olsa değil mi? Bize karşı savaşsalar, inek sütünü vermese, arı balını vermese ne yapardık? Hiçbir şey yapamazdık. Yani yaşayamazdık belki şu alemde. Allah hepsini bize boyun eğdirmiş. Zaten boyun eğmiş bunlar. Ya bir de bunları tekrar kalbimize sokup da bunlar üzerinde düşünmek, bunları lüzumsuz yere, gereksiz yere bunlara aşırı muhabbet göstermenin ne faydası var insana? Hiçbir faydası yok. Halbuki sen rızkı değil, hani Mevlana'nın tabiri, oğlum diyor sen rızkın peşinden koşma, rezzakın peşinden koş. Bugün yaptığımız ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, yarın nereye gideceğiz, hangi elbise, hangi ayakkabı, hangi araba, bütün ömrümüz bu tür yani zaten kendiliğinden olacak Rabbimizin bize hediye ettiği, bedavadan verdiği nimetleri düşünmekle geçiyor da esas onları bize bahşeden mun'imi hakikiyi, yüce Rabbimizi hemencecik unutuveriyoruz. Şöyle bir misal vereyim muhterem dinleyicilerimiz. Düşünün ki yani oğlumuz kızımız uzaktan gelmiş, değil mi? Annesi babası varken annesini babasını bırakıyor mesela. Diyelim ki hiç alakasız başka bir insanın yanına koşuyor. Ona sarılıyor. Ona hediye getiriyor mesela. Annesini babasının yüzüne bakmıyor. O anne baba kırılmaz mı şimdi? Ya ben bu çocuğu yetiştirdim, bu kadar emek verdim falan. Beni bırakmış, ilgisiz bir insanın yanına koşuyor falan diye düşünür yani insan, üzülür. Rabbimiz bize her şeyi vermiş. Bütün nimetleri saysanız sayamazsınız diyor Rabbimiz. O kadar nimet verdim ki ey insan diyor. Ey insan, bırakın saymayı, grup grup yapsanız yine bunları gruplayamazsınız. Ya bu tür bu kadar nimete rağmen sen diyor niye beni bırakır da dünyayı düşünürsün, yemeği içmeyi düşünürsün. Zaten ben sana verdim onları. Yani siz bir saraya gittiğiniz zaman, padişahın evine gittiğiniz zaman diyelim ki padişahın yüzüne bakarsınız. Onunla sohbet etmek istersiniz. Eğer kafanızda acaba padişah bana yemek verir mi? Acaba bana su verir mi diye düşünürseniz bu padişahı da kırar. Kırmaz mı? Hatta Beni İsrail niye o büyük nimetlerden mahrum kaldı? Allah-u Teala dedi ki, ey Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'a, onlara sabah akşam bıldırcın eti kudret helvası vereceğim. Ama biriktirmesinler, merak etmesinler, devamlı rızıkları gelecek bedavadan. Ama ne yaptı Beni İsrail? Nankörlük yapıp, Allah'a itimatsızlık yapıp, bu gelen yemekleri biriktirmeye, ceplerini doldurmaya başladılar. Siz padişahın sofrasında, Cumhurbaşkanının sofrasında mesela, ceplerinize elma armut doldursanız yakışır mı yani, değil mi? Ne kadar abes kaçar. İç cebinize ayran, arka cebinize bilmem işte ekmek sokuşturursanız. Ya merak etmeyin, siz padişahın sofrasında, padişahın sarayında aç kalmazsınız. Sizi oraya çağıran padişah sizin yemenizi içmenizi sizden daha çok düşünmüştür. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, Rabbimizi bırakıp da Rabbimizin mahlukatına dalmayalım diyoruz ama demesi çok kolay, yaşaması son derece zor. İnşallah Rabbimize bu yüce makamı, manevi halleri nasip eder diyoruz. 82. mektubu da bitirdik. 83. mektuba geliyoruz. Bu konuda yine her zamanki İmam Rabbani'nin üstünce sıkça durduğu şeriat ve hakikat dengesi. Bakalım ne diyor? Buyurun.
Zahiri şeriatı garra ile süslemek ve batını da daimi olarak Allah'a bağlamak çok büyük bir iştir.
Ya demek ki çok büyük iş nedir? Dış bütün azalarımız, elimiz, ayağımız, kolumuz hep şeriatın emirleri müvacihesinde iş yapacak. Namazla, oruçla, efendim işte zekatla, onun haricinde muamelemizde değil mi? Doğruluk, sıdk, dilimiz yalan söylemeyecek, gözümüz harama bakmayacak. Peki iş bitiyor mu bununla? Tam olarak bitmiyor. Bir de içimizin, kalbimizin, batınımızın Allah ile beraber olması gerekiyor. Yani bazen insanın dışı bir şekilde, insan mesela askerde her türlü kurala uyar ama askerliği sevmeyebilir. Her gün gün sayabilir. Yani ne zaman bitiyor? Yani şafak diyorlar ya askerler. Evet. Yani ne bileyim işte bir polistir, öğretmendir. Yani şu ders bitse de kurtulsam, doktordur şu hastalar bir gelmese bugün iş yapmasam diye düşünebilir yani. O dışına bakarız biz insanın, iç alemini bilemeyiz ama Rabbimiz bizden sadece dışımızı değil, içimizi de istiyor. Yani estağfirullah, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İbn Arabi Hazretleri bu ibadeti yuhibbun, beni aşırı şekilde sevsinler diye yorumluyor. Çünkü insan ibadet diyor, aşırı sevginin son noktasıdır. Hatta o yüzden bazı böyle şarkıcılar, Türkler ne derler? Haşa, bu çok yanlış bir söz. İşte sana tapıyorum falan gibi böyle saçma sapan ibadet, yani sözler de söylenir. Bunlar da yanlış tabii. Biz ancak Rabbimize tapınırız. Demek ki sevginin en sonu. Yani karşı cinse tapınmak diye bir şey olmaz tabii ki. Bunu söylemek istiyor İmam Rabbani. Evet.
Hangi bahtiyar insan bu iki büyük nimetle şereflenmiştir? Günümüzde bu iki bağlılığı bir arada tutmak, hatta şeriatın yalnızca batını üzerinde istikamet sahibi olmak gerçekten çok değerlidir. Hatta kibrit-i ahmerden daha değerlidir.
Şimdi bir kere günümüzde diyor, bu işi yapabilen insan sayısı çok az. Hem zahiren şeriatla meşgul olacak Ömer Bey, hem de batını Rabbi ile beraber olacak. Bugün maalesef yani burada bir iki aşırı uç görüyoruz. Bazı insanlar şeriat sadece kurallara odaklanıyor. Ruhunu unutuyor işin. Sadece bir böyle hesap memuru gibi, şunu yaptım bunu yapmadım falan gibi düşünüyor. Bu yanlış. Bazıları da batınım Allah ile beraber olacak diye tasavvufun bazı efendim uygulamalarını yerine getiriyor. Zikir yapıyor, sema yapıyor ama zahiri şeriat uygun değil. İslam'ın ahkamını yerine getirmiyor. Yani efendim çalıştığı yerde haram işleniyor, faiz yeniyor mesela, ne bileyim kılık kıyafetinde tesettür, şu bu dikkat edilmiyor mesela. Tabi bu da olmaz. O yüzden bunlar diyor kibrit-i ahmer gibidir. Yani böyle az bulunan nadide durumdur. Hakikaten günümüzde de maalesef muhterem dinleyicilerimiz, şeriatın hem içini hem dışını yaşayan insan sayısı son derece az. Tasavvufun derdi budur. İnsanların amelleriyle beraber batınlarını tezkiye etmektir. Evet, bu mektup kısa oldu biraz. 85. mektuba geçiyoruz inşallah. Bu mektubun konusu da yine konumuzla alakalı olarak devam ediyor. Salih amelleri işlemeye, özellikle namazları cemaatle kılmaya teşvik. Demek ki batının temizlenmesi için Ömer Bey kardeşim, en önemli yapacağımız iş de, tamam muamelemiz İslam olacak ama esas namaz. Namaz o kadar önemli ki şimdi herhalde ben söylememe gerek yok, kendisi bahsedecektir. Namaz olmayınca hiçbir şey olmuyor açıkçası.
Bilmek gerekir ki insanın akidesini mutlaka düzeltmesi gerektiği gibi salih amelleri işlemesi de mutlaka gereklidir.
Eyvallah. Önce akide. Yani ehl-i sünnet vel cemaat akidesi. Bunu geçen haftalarda hatırlarsan Ömer Bey, ama bayağı genişçe anlatmıştık. Ehl-i sünnet dışındaki akidelerde aşırılık var. Haricilikti, mutezilikti, şiilikti falan filan. Hepsinin saplantısı var. Halbuki ehl-i sünnet tam bir denge, tam bir orta yol ve tam bir sahih akide. Ama bu da yetmiyor. Dün bir kardeşim anlattı. Bir dostum var diyor. Hal vakti çok yerinde. İmanı da çok sağlam. Yani Allah'ın her şeyine inanıyor ama şunu düşünüyormuş. Allah beni affeder. Her aklına gelen günahı da işliyormuş. Ben çok tahcup ettim yani. Yani itikadı sağlam, ameli bozuk. Bu nasıl oluyor? Ben de pek anlayamadım ama çok ilginç bir şey yani. Yani insan Allah'a inanır da onun emirlerini nasıl yerine getirmez? Yani aslan güçlü kuvvetli deyip de gidip kim onun efendim ağzına elini sokar, başını sokar değil mi? Haşa. Bunun gibi Rabbimizin haramlarını işlemek Rabbimizin celalini, gadabını efendim sebep olur. Bu yüzden bu konuda itikat ve amel diyor. Evet.
İbadetlerin en kapsayıcısı ve taatlerin içinde Allah Teala'ya en çok yaklaştıran ibadet namazı eda etmek gerekir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi namaz dinin direğidir. Onu dosdoğru kılan dinini dosdoğru yapmıştır. Onu terk eden dinini yıkmıştır.
Ya namaz o kadar önemli ki yani dinin direği. Düşünün bir çadırın değil mi? Orta direği olur. Veya bir büyük binanın kolonu olur. Alttaki kolonların 5 tanesini yıksan ne olur? Bina tamamen çöker ve kullanılmaz hale gelir. İşe yaramaz. Namaz olmayan din artık böyle maalesef. Yani bugün maalesef şunu da söyleyeyim. Öyle zamanda yaşıyoruz ki artık namazı ihmal etmeye yöneldik. Çoluk, çocuk, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, iş yerlerine bakıyorsunuz. Hayat namaza göre ayarlanmıyor. Eskiden insanlar hep hayatın merkezine camiyi koymuşlar. Mesela yeni bir köy kuruluyor, yeni bir ilçe, kasaba kuruluyor. Önce merkezde cami. Caminin yanında işte efendim medresesi, tekkesi. Onun etrafında çarşısı. Onun etrafında hamamlar falan. Böylece her şey caminin, hatta ulu cami derler. Bütün küçük kasabalarımızda vardır hemen hemen. Evet. Camilerin etrafında bir hayat. Zamanlar, randevular neye göre verilir? Namaza göre. Öğle namazından önce, öğle namazı kıldıktan sonra. Veya falan camide buluşalım. Artık şimdi bunlar yani gitgide unutulmaya başlandı. Camiler artık hayatın merkezi değil, büyük alışveriş merkezleri. Bu büyük alışveriş merkezleri de ne acayiptir ki hiçbirinin doğru dürüst bir ufacık mescidi bile olmaz. Yani insanlar nasıl diyeyim 30-40 dönüm kadar genişlikte büyük alışveriş merkezleri yapıyor. 30.000-40.000 metrekare. İnanın 30 metrekarecik bir mescid koymaya utanıyorlar. Yani nedir bu gaflet? Nedir bu dine olan efendim kindarlık? Yani siz orada para kazanıyorsunuz. İnsanlar oraya girdiği zaman biliyorsun o kadar geniş bir yere bir uçtan bir uca yürürseniz, birkaç işinizi görmeye çalışsanız bir değil bazen iki, yani değil mi? Namaz vakti geçiyor. Diyelim ki öğleyi tam kılmadan girseniz böyle büyük bir alışveriş merkezine, birkaç alışveriş yapacaksınız. Öğle geçiyor, ikindi akşam ezeni. Bir de böyle mescid olmadığı zaman elhamdülillah son zaman birazcık ıkına sıkına bazı alışveriş merkezlerinde bodrum katlarda, garajların orlarda falan filan, bence bu yetmez. Yani biz mescidimizi bodrum katlarında öyle kimsenin bulamacağı kuytu karanlık köşelerde değil, alışveriş merkezinin en azından ortasına yapalım hiç olmazsa. Belki oradan Allah günahlarımızı affeder. Ama zannetmiyorum Ömer Bey. Alışveriş merkezlerimizin hali harap. Batı müziği baştan sona. Hiçbir Müslüman emaresi göremiyorsunuz. Yani bugün gidin bir, hani belki müşterilerin kılık kıyafetlerine bakarak ha dersiniz ki burası Türkiye. Ama şunu da söyleyeyim. Onu da söylemek zor. Çünkü bugün Almanya'da, Berlin'de, Londra'da da Müslüman çok. Orada da var yani İslami kıyafetli insanlar. Bugün bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Dükkanların yani şeylerine bakın, vitrinlerine bakın. Mağaza şöyle bir gezin. İslami bir kıyafet satan bir yer mesela. Ne bileyim. İslami andıran bir lokanta bulamıyorsunuz yani. Tamamen Batı, isim vermeyeyim şimdi, aleyhte ve aleyhte reklam olmasın. Yani Batı markaları, Batı efendim isimleri, mağazanın hepsi Batılı isimler. Yaşam tarzı ona göre ayarlanmış falan filan. Mescidi de yok. Girince artık böyle saatlerce. O yüzden yani bu namazı ihmal etmek nerelere işi götürüyor. O yüzden ben istiyorum ki keşke bu büyük alışveriş merkezleri ya hiç olmasaydı, artık buna engel olmak da mümkün değil modern çağ, ama en azından biz bunu İslamileştiremez miyiz? Ortasına güzel bir şöyle açık veya kapalı bir mescit yapsak da insanlar önce oradan yolu geçse fena mı olur? Bunlar gerçi bazı dinleyicilerimiz bile gülecektir buna, hayal edecek, ama biz söyleyelim de hayallerimizde inşallah, biz biliyorsun innem elamel bin niyet, biz niyetlerimize göre ecir alacağız. Yani her alışveriş merkezimiz namaza göre kendini ayarlasa, sadece alışveriş merkezleri de değil, okullarımız, şunlar bunlar, yani memuriyet hayatı. Ya şimdi cumartesi günü Yahudi kardeşlerimiz havra şeye gitsin diye izin, pazar günü Hristiyan kardeşlerimiz efendim güzelce kilisesine gitsin, hiçbir kimsenin ibadethanesine karışmayız, gitme demeyiz. Yani ne olur Müslümanlar da şöyle birazcık, yani tatil diyeceğim ama şimdi o bile çok şey kaçacak. En azından değil mi? Bir saat, iki saat fazladan bir izin verilse de kardeşimiz hutbeyi dinlerken saate bakıp durmasa. Şimdi gelmiş hutbeye, hutbe uzun sürüyor tabii. Yani uzun dediğimde 15-20 dakika yani. Ben Suriye'de bulundum 4-5 ay kadar. Hutbeler asgari birer saat sürüyor. İnsanlar cuma günü tatil, o beğenmediğimiz Suriye. Cuma günleri tatil. O gün insanlar sabah erkenden kalkıyor, güzelce gusülünü alıyor, kıyafetlerini giyiyor, en temiz kıyafetlerini. Ondan sonra ciddi olarak diyorlar ki ya bugün namazı hangi camide kılacağız? Bu ciddi bir tartışma konusu. Niye? Çünkü her caminin hatibi ve orada bir de şu var. Cuma hatipleri var. Hiçbir işi yok. Bir hafta boyunca o hatip efendi ben bu cuma hangi hutbeyi okuyacağım, ona hazırlık yapıyor. Gerçekten de çok doyurucu, harika hutbe okunuyor. Bir kısmı diyor ki ben diyor mesela fıkıh dinlemek istiyorum, falanca camiye gideceğim. Bir kısmı diyor ki ben ilmi tefsir dinlemek istiyorum. Yani Kur'an'daki ayetlerin bugünkü modern ilmi tefsirini dinleyeceğim, falanca camiye gidiyorum. Biri diyor ben tasavvufu çok severim, biraz da tasavvuf bir neşve olsun, falanca camiye gidiyor. Herkes sabah, herkes yani değişik bir camiye abone olmuş. Cuma gününün orada farkına varıyorsunuz. Cuma namazı. Tabii namaz var. Bir de namazların, değil mi, İslam'ın şiarı olan cuma var yani. Sabah namazları, ona göre camiler dolu oluyor. Yani orada namazlar ciddiye alınmış. Bizim ülkemizde ise cuma günleri mesela böyle bir henüz bir uygulama yok yani. Yani inadına bazı fakültelerde, ben mesela İngilizce bölümünde okudum, tam cuma ezanı okunurken ders başlar ve efendim işte cuma namazdan çıkınca ders biterdi. Yani İslam ülkesi burası arkadaş. Yani elin Almanya'sında, İngiltere'sinde hep böyle öğrenciler dediler, Yahudi ve Hristiyansanız sizin dini günleriniz tatildir. Ona göre imtihan vize denk geliyorsa onları erteleriz, mazerete koruz falan gibi. İnşallah bu günleri görürüz. Yani namaz tekrar hayatımızın merkezine gelirse toplum İslamileşir. Namaz hayatın merkezine gelmezse, yani öyle işte klanlarda o kadarcık iş hayatının başında sonunda bir tarafa sıkıştırarak kılarsa bu iş olmaz. Fabrikalarımızda, mağazalar, büyük alışveriş merkezlerimizde, okullarımızda, fakültelerimizde. Düşünebiliyor musunuz? 30 bin, 40 bin kişi okuyacak bir fakültede veya bir kışlayı düşünün. Ne demek ya? Yani insan oraya kışlaya yerine göre ölmeye gidiyor. Yani orada bir insan ibadetini yapmazsa olmaz. Olmaz. İnşallah İmam Rabbani'nin bu mektubu tekrar namazın ciddi olarak gündemimize gelmesi için bir vesile olur. Yani sadece ferdi olarak söylemiyorum bunu. Sosyal olarak, toplumsal olarak gündemimize gelir inşallah namaz.
Namazı devamlı olarak kılmayı başaran kimse kötülüklerden ve çirkinliklerden kaçınmış olur.
Ne diyor ayet-i kerimede?
Allah Teala şüphesiz namaz kötü ve iğrenç şeylerden alıkoyar. Ayeti de bu sözü doğrulamaktadır.
Estağfirullah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Yani namazı güzel kılan insan zaten diğer günahları işleyemez. Ama namaz hakkınca kılacak. Eğer namaz hakkınca kılamazsa eserde bile feveylün lil musallin, yazıklar olsun namaz kılanlara diyor. O yüzden namaz, çünkü biz Rabbimizi hatırlıyoruz. Günde 5 kere abdest alıp camiye gelen bir insan biraz tefekkür etse, ya ben kimin huzurundayım? Rabbimin huzurundayım. Rabbim benden ne istiyor? Namaz istiyor, ibadet istiyor, ama bunun haricinde benden doğru olmamı istiyor. Kimseyi kandırma diyor. İnsanlara zarar verme diyor. Yalan söyleme diyor. Bunları tefekkür edeceği için zina yapma diyor. Camiden çıkan bir insan haram işleyemez, günah işleyemez eğer namaz hakkıyla ifa ettiyse. O yüzden dinin direği olması bu sebepten yani.
Otokontrol de sağlıyor yani bir
evet,
anlamda.
Evet, o anda yani dünyanın yorgunluğundan, iş hayatından, eğitim hayatından birazcık izin alıp Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Orada Rabbimize bir hesap veriyoruz. Bunu ne kadar sık yaparsak o kadar hata işleme ihtimalimiz de azalıyor. Bir insan düşünün ki gün geçmiş, üç gün geçmiş, cumadan cumaya namaza geliyor. Haftada bir kere Rabbini hatırlıyor. Hatta Allah muhafaza buyursun, bunu da hatırlamayan yıldaki kere bayramdan bayrama gelenler de var. O yüzden bunlar tabii hepimizin problemi muhterem dinleyicilerimiz. Ne yaparız, ne yapmamız lazım? Doktorlarla, psikologlarla konuşalım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl ikna ederiz değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında diyor, namaz kılmaya başlasınlar ufak ufak. 10 yaşından sonra kılmazlarsa ufak tefek cezada verin diyor yani. Bu kadar hassas. Bugün 10 yaşına geldiği zaman da zaten bunlar çocuk gözüyle bakıyoruz. Ondan sonra çocuk 15'inde 18'inde geldiği zaman da çocuğum namaz kılmıyor diye şikayet ediyoruz. Demek ki namaz çok erken yaşta başlayacak. Yani o yüzden zaman zaman çocuklarımızı camide götürmek lazım. Cemaatimiz bazen rahatsız oluyor ama çocuklar gürültü yapıyor diye. Onun da yolunu bulalım yani. Çocuklara hediye de alalım, çikolata alalım, ne bileyim gürültü yapmasınlar diye. Hiç gelmemeleri de açıkçası camiye alışmam açısından büyük bir kayıp oluyor maalesef. Evet.
Bu durumda olmayan, yani sahibini kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoymayan namaz şekilden ibarettir ve bu namazın hakikati yoktur.
Allah göstermesin. Allah muhafaza buyursun. Yani namaz kıldığımız halde yalan söylüyorsak, göz zinasına, efendim başka haramlara düşüyorsak, faizle meşgulsek, iş yerimiz gayri İslami ise, sattığımız eşyalar, ürünler İslam'a ve Müslümanlara zararlı. Yani sigaraydı, içkiyi daha kötü şeyler artık söylemek istemiyorum burada. O zaman böyle bir dindarlık olmaz. Böyle bir namaz zaten namaz sayılmıyor. Hakikati olmuyor yani. Hani insan bal bal bal dese ağzı tatlanır mı? Bal yemiş gibi olmaz. Bunun gibi yani namaz namaz diye işte gezmiş oluyorsunuz sadece.
Ancak hakikat elde edilinceye kadar şekli terk etmemek gerekir. Çünkü tamamı elde edilemeyen şeyin hepsi de terk edilmez.
Ha, bu çok önemli. Belki bunu zaman zaman biz duyuyoruz. Ya işte namaz kılıyor ama bir türlü de ahlakı düzelmedi. Namazı bıraksın mı? Hayır, haşa. Namazı kılmaya devam. Dışı zahir olsun ki inşallah ümit edilir ki bir gün batını da bulur. Zaten zahiri terk ederse tamamen artık İslam dairesinden çıkmış oluyor bu vatandaşımız. Yani zaten içi boş. Dıştan bir namaz vardı. İşte ne bileyim dıştan bir cumaya geliyordu. Onu da terk etti. Ya nasıl istifade etmedim diye. Hatta bu konuda güzel bir mesnevi hikayesi var. Şeytan bir gün diyor ki bir mümine. Ya ey mümin diyor, bak 40 senedir namaz kılıyorsun. Allah'ın bir kelamını işitmedin, bir ilham gelmedi gönlüne. Ya diyor boş ver sen bu namazı, artık diyor namazı kılma. O mümin de şöyle düşünüyor, hakikaten ya diyor 40 senedir namaz kılıyorum. Bir türlü böyle bir kalbimde yumuşaklık, bir ilham, bir tesirini üzerinde göremedim. İyisi mi diyor ben bu namazı bırakayım bari. Faydasını görmediğime göre deyince ona efendim bir ilham geliyor veya bir hoca efendi şöyle söylüyor. Oğlum diyor, senin namaz kılman, ey Allah'ım diye dua etmen, esasında Rabbin diyor senin duanı peşin kabul etmiş ki seni huzuruna çağırmış. Lebbeyk kulum demiş. Böyle demezsin, sen huzuruna gidemezsin. Zaten peşin olarak mükafatı almışsın diyor. O yüzden diyor yani namaz kılmış olmak bile, camiye gidebilmek bile Rabbimizin bizi unutmadığının bir göstergesidir. İnşallah içinde doldururuz, daha da tam böyle namazımızdan istifade etmiş oluruz diye temenni ediyoruz.
Zira sonsuz kerem sahibi olan Allah'ın o şekle de itibar etmesi ve onu hakiki namaz yerine kabul etmesi muhtemeldir. O halde namazları cemaatle huşu içinde ve Mevla'nın karşısında boyun bükerek eda etmeye devam etmeli. Çünkü bu kurtuluşa ve felaha ulaşma sebebidir.
Yani sırf şekil diye beğenmemez de yapmayalım. Umulur ki Rabbimiz bize merhamet eder. Zaten Rabbimiz bizi affetmek için bahane arıyor. Rabbimiz kullarını cennete sokmak için de bahane arıyor esasında. Hak etmediğimiz belli yani. Hatta hadis-i kutsi de geçiyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Allah Resulü diyor kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Diyorlar ki ya Resulullah sen de mi gidemezsin? Senin ayakların şişerdi yani namaz kılmaktan. Evet diyor ben de gidemem. Ancak Rabbim beni rahmetine daldırırsa o başka diyor. O yüzden yani şekli de bırakmak çok yanlış. Biz şekle devam edelim inşallah. Rabbimiz bakarsınız o şekle bakar. O yani gayretimize, abdest almaya çalışmamıza, soğuk günlerde ne bileyim camiye koşuşturmamıza, iyi kötü kılmamıza bakar, bizi affeder. Affeder mi affeder, Rabbimizin affı geniş. Ama biz onu da bırakırsak artık zahir de yok. Neyimize bakacak? Yani üzerimizde en ufak bir Müslüman artık emaresi kalmamış. Uzaktan baksak bir adam namaz kılsa iyi veya kötü, hadi bu adam Müslüman adam bak şimdi. Şu anda rüküye gitti, secdeye gitti. Belki rükuda secde aklı başka yerde olabilir. Ama dışarıdan bakan insan namazı hatırlar. O insan da inşallah namazı kılan da bakarsınız bir gün namazın huşuğuna, huzuruna varır. Ümit edilir yani, bu uzakta bir ihtimal değildir. Ama tamamen terk edersek bütün bundan mahrum kalırız. Değil mi Ömer Bey?
Hocam şöyle bir şey anlatayım, ben de yaşadığım güzel bir şey. Birkaç sene önce yani lisanstayken bir Kadir gecesinde öyle bir arkadaşla nasip oldu da bir Sultanahmet'e gidelim dedik. Program var, hem güzel şey olur ortam beraber diye. O gece işte hani gece açık oluyor sabaha kadar falan. Böyle gençler geliyor yani, bizden de küçük biraz daha liseli gibi. Böyle işte hani dışarıdan biz baktığımızda biz bile hani ya buna üstü başı işte yırtık elbiseler şöyle böyle falan. Yani biraz küçümsüyoruz biz onları. Ama bir baktık o sabah kadar hakikaten yani biz böyle canımız sıkılıyor, bir dışarı gidiyoruz geri geliyoruz falan. Maşallah dedik ya, o öyle gördüğümüz gençler yani sabah kadar namaz kıldılar, dua ettiler. Çok hoş yani, zahir bazen zahir de yanıltıyor insanı ama en azından şeyleri var. O İmanın, namaz dediğiniz gibi yani her şeyi kurtarabiliyor.
İmanın göstergesi işte. Rabbinin huzuruna varmış. O kadar yolu aşmış. Bir de sabaha kadar camide kalmış ya. Bunlar ne büyük. Yani, elhamdülillah iman göstergesi. İnşallah meleklerin bu şehadeti.
İnşallah.
Değil mi? Onların ileride imanla ahirete göçmeler nasip olur. Muhterem dinleyicilerimiz, herhalde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada yani iki şeyden bahsettik bugün. Bir hassasiyet dedik. Yani mümin hassasiyeti, ümmet hassasiyeti dedik. Ümmete yardıma koşmak. Diğeri de itikat ve ameldi. Amelden de daha çok İmam Rabbani Hazretleri namaz hususuna ehemmiyet verdi. İnşallah namazlarımızı vaktinde cemaatle huşu ve huzur içinde kılarız da Rabbimizin huzuruna namaz borcuyla gitmeyiz diyerek kıymetli dinleyicilerimize Allah'a ısmarladık diyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.